1. Petrus 1. bölüm 13. ayette şöyle okuyoruz. Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın. Ayık olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Elçi Petrus bu nedenle aklınızın anlayış yeteneğini hazır bulundurun diyor. Bu nedenle zihinlerinizi de eyleme hazırlayın. Burada eyleme hazırlanmak sözcükleri doğuda giyilen elbiseler için kullanılan bir terimdir. Doğu ülkelerinde insanlar uzun giysiler giyerlerdi. Elbiselerin etekleri de uzun olurdu dolayısıyla ve rahatça hareket etmeye engel teşkil ederdi. Biraz hızlı yürümek ya da koşmak istediklerinde ya da yürümelerine bir engel çıktığı durumlarda uzun giysilerinin eteklerini yukarıya çekip bellerine bağlarlardı. Mısır'dan çıkış 12. bölüm 11. ayette bunu görüyoruz. İşte eyleme hazırlanma sözcükleri bu toparlanma teriminden türemiştir. Petrus burada inanların düşüncelerini eyleme hazırlamalarını yani akıllarının anlayış yeteneğini sıkı tutmalarını ister. Eski Grekçe'de bu fikrinizin belini kuşatarak şeklinde yazılır. Sonra ayık olun der. Mesih imanlısının kötü durumlarda ne uyuşturucuya ne de alkole ihtiyacı vardır. Tanrı'nın sözü sizi ayık tutmalıdır. Ama ayık olmanın anlamı bundan daha geniştir. Tanrı sözünü çalışırken ciddi bir tutum içerisinde olmanız zihninizin açık ve ayık olması gerektiği anlamına gelir bu. Çünkü uyanık bir ruh dengeli ve dayanıklı bir ruhtur. Umudunuzu bağlayın diyor. Evet, iyi bir öneri ama neye bağlayacağız umudumuzu? Tanrı'nın lütfuna. Onun lütfuna bağlamalıyız. Bu mektup baştan sona umutla doludur. Tanrı'nın çocuğu neden bu denenmelerden geçmeyi istemelidir. Çünkü bir umudumuz var. Bu umut İsa Mesih'in ölümden dirilişi temeline dayanır. Evet, tüm umudunuzu Mesih'in açıklandığında size gelecek lütfa bağlayın. İsa Mesih'in açıklaması terimi genellikle onun yeryüzünde yücelikle açıklanacağı ikinci gelişi olarak kabul görür. Öte yandan bu terim Mesih'in kendi kutsalları için yeryüzüne gelip kilisesini alacağı zamanda olabilir. Rab İsa kilise topluluğunu dünyadan almaya geldiği zaman bize çok miktarda lütuf verecektir. Bu lütufla her imanlıyı kendisiyle birlikte alacaktır. Her imanının işlerinin Mesih'in yargı tahtı önünde yargılanması gerekecektir. O zaman geldiğinde biz de bazı şeyleri kaybedeceğiz ya da ödüller alacağız. Elbette bu da Tanrı'nın lütfuyla olacaktır. Değerli kardeşim, bir gün hayatımız ve işlerimiz konusunda yargılanacağımız düşüncesi bu dünyanın denemelerine katlanmamız için başka bir teşvik kaynağını oluşturur. Bu yüzden yeryüzünde nasıl yaşadığımız büyük önem taşımaktadır. Biz imanlıların yalnızca Tanrı'nın sözü aracılığıyla değişmiş yaşamlar sürmesi gerekir. Tanrı'nın bizi bu sınavlar ve denemelerden geçirme amaçlarından biri bize kendi tasarılarına göre şekil vermektir. Biz bütün sıkıntılarımızda Tanrı'ya boyun eğmeliyiz. Petrus da bu mektubunda bunu vurgulamaktadır. 1. Petrus 1. bölüm 14. ayette söz dinleyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın der. Bu ayetlerde buyruğa uyan ya da söz dinleyen yani itaatkar kavramlarını dile getiren bir düşünceden söz edilir. Buyruğa uyan çocuklar eski yaşamlarında kendilerine görülen günahlara bir daha düşmemelidir. Bundan böyle Mesih inanları olarak kendilerini ismini taşıdıkları kişinin yaşam biçimine uygun yaşamak için disiplin etmelidirler. Eğer bu dünyanın tanrısız gidişatına uyacak olursa o zaman kendilerindeki göksel özellikleri de inkar etmiş olacaklarını hatırlamalıdırlar. Hatırlarsanız Yakup da kutsal ruhtan aldığı esinle yazdığı mektubunda yalnız sözü işitmekle kalmayın, bu sözün uygulayıcıları olun demiştir. Tanrı sözü yalnızca umut vermekte kalmaz. Bizi aynı zamanda söz dinlememiz için de yönlendirir. Tanrı'nın sözü dinlenmeli, onun öğretişine boyun eğilmelidir. Bir Mesih inanlısı hastalanıp yatağa düştüğü zaman arkadaşları ona şu şiiri göndermişler. Sessizliği özlemiştim, bu yüzden beni kenara çekti. Onunla dertleşeceğim gölgelere getirdi. Güçlü ve sağlamken koşturup durduğum o karmaşa ve telaştan uzağa çekti. Önce isyan etsem de baktım ki sessizliği özlemişim. Son derece yumuşak huylulukla çarmıhımı taşıdı. Ruhsal şeyleri kulağıma tatlılıkla fısıldadı. Bedenim hastaydı ama ruhum kanatlandı. Yorulup telaşlanırken hiç hayal bile edemeyeceğim zirvelere sakin sakin çekti beni. Çünkü beni çok sevdi. Sessizliği nasıl özlemişim. Yatağım artık hapis değildi. Bereket dolu güzel bir vadiye dönüşüverdi. İsa'da zenginleşmek için saklanacak bir yere çekti beni. Sessizliği meğer ne kadar özlemişim. Sevgili dinleyicim, Rab seni bir kenara çekti mi? Tanrı sözünde zaman geçirmen için seni ayırdı mı? Tanrı sözü imanların yaşamı için ne kadar önemlidir? Elçi Petrus devam edip şöyle diyor. Bilgisiz olduğunuz geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın. Artık kutsal ruh aracılığıyla aydınlatıldıklarına göre bilgisiz ya da cahillik dönemlerinde yapmış oldukları şeyleri şimdi bir tarafa koymaları gerekmektedir. Demek ki davranışlarımızı daha önceki bilgisizliğimize göre ayarlamamalıyız. Geçmiş zamanki tutkular Tanrı'yı tanımadan işlenmiş olan günahlara değinmektedir. O günahlara sırt çevirip iç varlığımızın değişmiş olduğunu ortaya koyacak şekilde yaşamamız gerekir. Kalbimiz ve yüzümüz farklı olmamalıdır. Yüreğimizde kötü şeyler düşünürken yüzümüzde gülümseyen bir ifade olmamalıdır. Doğal olmalıyız, Tanrı'ya boyun eğmeliyiz. Öyle ki bizleri gerçekten değiştirsin. 1. Petrus 1. bölüm 15. ayette sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun der. Değerli kardeşim, kutsallık oldukça yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar genelde kutsallığın dindar bir tavır takınmak, günlük yaşantımızda neredeyse anormal davranmak olduğunu düşünüyorlar. Yani kutsallığın yüzeysel bir şey olduğu düşünülür. Değerli dinleyicim, Rab kişiliğinizin bütünlük içinde olmasını ister. Yaşamdan zevk almanızı ve eğlenmenizi de ister. Ama böyle yaşarken günahtan kaçınmanızı buyurur. Yaşamlarımız bu Tanrı tanımaz dünyanın heves ve modalarını taklit edeceğine, bizi çağıran Tanrı'nın kutsal karakterini ortaya koymalıdır. Size verdiği yaşamı dolu dolu yaşayarak Tanrı zevk almanızı ister. Bedensel yaşamlarımız için sağlık ne demekse, ruhsal yaşamlarımız için kutsallık da odur. Bir insanı bedensel olarak iyi, gürbüz ve sağlıklı görmek hoşumuza gider. Kutsallık da ruhsal olarak sağlıklı olmak demektir. 1. Petrus 1. bölüm 16. ayette nitekim şöyle yazılmıştır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Böyle bir sözle karşılaşınca içimizden sormak geliyor. Bizim kutsallığımız Tanrı'nın kutsallığı gibi olabilir mi? Yani biz tam Tanrı kadar kutsal olabilir miyiz? Hayır. Tanrımız tamamen yetkindir ve biz bu dünyadayken asla onun düzeyindeki kutsallığa erişemeyeceğiz. Evet, kendilerini o düzeye erişmiş sanan birkaç kişiyle tanıştım. Ancak kendi kutsallıkları konusunda böyle düşünen yalnızca kendileri vardı. Başkaları onlar için aynı şeyi söylemiyordu. O halde Tanrı'nın kutsal olduğu gibi kutsal olmak ne demektir? Dostum, Tanrımızın eksiksiz harika bir kişiliği var. Bizler insan olduğumuz için ancak büyüyerek olgunluğa erişebiliyoruz. Küçük güzel bir bebeğin ağzında emzik olması gayet doğaldır. Ancak 17 yıl sonra da hala ağzında bir emzikle geziyorsa büyük bir sorun var demektir. Biz imanlar da ruhsal olarak aynı şekilde büyümeli ve olgunlaşmalıyız. Bu gelişmeyi yaratan nedir? Tanrı'nın sözü. 1. Petrus 1. bölüm 17. ayet. Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin der. Kimseyi kayırmadan, demek kimseyi gözetmeksizin, sözcükleriyle ayrım yapılmadığını gösterir. Tanrı herkesi işlerine göre ayrım yapmaksızın yargılar. Tanrı her imanlının işlerini adil bir şekilde yargılayacaktır. Bu kurtuluşunuzla ilgili değildir. Mesih'e iman eden kişi kesin olarak kurtulmuştur ve sonsuz ölüm ya da sonsuz yaşam konusunda yargı altına gelmeyecektir. Ama bu dünyada nasıl bir yaşam sürdüğünüzle ilgili bir yargının olacağını size söylemeliyim. Yaşamınızın hesabını vereceksiniz. Bize emanet edilen göksel verileri ne yolda kullandık? Bize verilen talentları çalıştırdık mı yoksa sakladık mı? Tanrı'nın bizleri yargılayacak olması bizleri ciddileştirmeli, sürdürdüğümüz yaşama daha çok dikkat etmemizi sağlamalıdır. Dostlarım, yaşamımızın yüzeysel olmamasına çok dikkat etmeliyiz. Yüzünüzde sürekli bir gülümsemeyle gezinerek gittiğiniz her yere mutluluk ve ışık mı dağıtıyorsunuz? Müjde toz pembe hayallerle dolu değil. Müjde yaşamları değiştirir. Mesih'in diriliş gerçeğiyle yaşayan bir umut verir. İmanlar Tanrı'nın sağında oturan diri kurtarıcıdan gelen yaşama sahiptirler. 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtulduğunuz der. Petrus burada biliyorsunuz sözcüğünü kullanıyor. Bu sözde imanların kurtuluşlarından emin olmaları gerektiği gösterilir. İnanabilir misiniz? Tanrı'nın sizin kurtuluşunuz için ödemesi gereken bir bedel vardı. Bizler Tanrı'nın yargısı altındaydık. Kutsal yazı şöyle diyor. Ezekiel 18. bölüm 4. ayet. Ölecek olan günah işleyen candır. Aynı zamanda Tanrı sözü herkesin günah işlediğini de söyler. Tanrı suç işleyen can ölecek olandır diye konuştuktan sonra bir daha o sözü değiştirmedi. Tanrı hiçbir zaman değişmez. Tanrı dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Günahlarına bağış bulmamış insan Tanrı'nın değişmezliği üzerine bir korkuya kapılması normaldir. Bazen yeni bir çağda yeni düşüncelerle ve yeni değerlerle yaşadığımız söyleniyor. Oysa Tanrı asla değişmez. Değişmesine de gerek yok çünkü Tanrı sonu daha başlangıçtan bilmektedir. Tanrı sabah gazeteye baktığında ya da televizyonda haber programını gördüğünde yeni bir şey öğrenmez. Bunlar Tanrı'ya yeni bir şey öğretmez çünkü Tanrı her şeyi bilir. Geçmiş, şu an ve gelecek hakkında Tanrı'nın bilmediği hiçbir şey yok. Tıpkı bunun gibi Tanrı suç işleyen can ölecektir diyor. Ölecek olan günah işleyen candır diyor. Evet Tanrı buyruğunu değiştirmedi ama bizi kurtarmak için bir iş yaptı. Mesih'in değerli kanı bizi ölümden geri satın aldı. Gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle yapmadı bunu. Altın ve gümüş fırına konulup ateşte arıtılırsa ve diğerlerinden ayrılsa bile zamanla bozulacaktır. Eğer gümüş bir sofra takımınız varsa ve siz bu gümüş takımlarınızı yalnızca konuklarınız için kullanıyorsanız bile zamanla bu gümüş takımlarının karardığını göreceksiniz. Sonuçta eskiyecek ve bozulacaklar. Gümüş ve altın eskimeye mahkumdur. Ne var ki biz geçici şeylerle kurtulmadık. Evet atalarımızdan kalma boş yaşayışınızdan diye yazıyor Petrus. Mesih'in vereceği kurtuluş olmaksızın yaşam gerçekten boştur. Hiçbir şey ifade etmez. Bu dünyadaki her şey belli bir amaca hizmet etmektedir. Her hayvan ve her bitkinin bir amacı vardır. Güneş, ay ve gökyüzündeki yıldızların hepsi bir amaca hizmet eder. Ama tanrısız insanın yaşamı anlamsızdır çünkü amaçsızdır. O zaman insan uzayda küçücük bir nokta gibidir. Hiçbir önemi kalmaz. İnsan tanrıdan ayrıyken onun hayatı bir anlam ifade etmez. Elçi Petrus diyor ki bu boş yaşamdan kaynaklanan geçici şeylerle kurtulmadınız. İnsan kendi kurtuluşu için Tanrı'ya ne verebilir ki? Sevgili dinleyiciler Tanrı'nın sizin neyinize ihtiyacı var? Mesih imanlısı bir arkadaşım başından geçen bir olayı bana şöyle anlattı. Bir yaz sarılık olduğum zaman Tanrı bana ne kadar önemsiz olduğumu öğretti. Bir yerde İncil'den öğretiler aktaracaktım. Bu öğretilerin çok önemli olduğunu düşünüyordum. Ama Tanrı bana şöyle bir şey söyledi. Demek bu derslerin önemli olduğunu düşünüyorsun ama ben sana neyin önemli olduğunu göstereyim. Sadece bir yatakta yatmanı ve bana bakmanı istiyorum. Öyle ki en önemli şeyin benimle ilişkin olduğunu görebilesin. Sana öğretmek istediğim bazı şeyler var. Bazen benim sözümü öğretirken yaşadıklarının ötesinde şeyler öğretiyorsun. Sözümün gerçek olduğunu öğrenmeni istiyorum. Ayrıca birazcık acı çekmek seni fazla incitmez. Bu acılar sana istediğim şekli verecektir. Dostumun bu tanıklığını dinledikten sonra gerçekler ortaya çıktı. Sevgili dostum Tanrı'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama nedense seni sevdi. Ve beni de sevdi. Ve bizi kurtarmak için eşsiz bir bedel ödedi. Bugün kendimizi kurtarmak için yapabileceğimiz ne var? Hiçbir şey. O halde nasıl kurtulacağız? Mesih'in değerli kanıyla diyor burada Simon Petrus yine. Mesih'in kanının ne kadar değerli olduğunu dile getiriyor. Daha önce de söylediğim gibi. Mesih'in kanından bazı dini çevrelerde söz edilmez. Ne yazık ki birçok Tanrı sözüne önem vermeyen, hatta Tanrı sözüne tam olarak inanmayan toplulukların ilahi kitaplarında bu sözcükleri görmeyiz. Çünkü bu insanlara göre kan sözcüğü kabaymış. Elbette ben de Simon Petrus gibi Mesih'in kanının kaba olduğunu düşünmüyorum. Elçi Petrus Mesih'in kanının kaba değil değerli olduğunu söyler. Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz der. İsa Mesih'le 3 yıl boyunca yaşayan Petrus, onun lekesiz ve kusursuz biri olduğunu söyler. Mesih tamamen günahsızdı. Sevgili dinleyicim, bazı sözde Mesih'in anlısı, çağdaş yazarlar, İsa'nın da normal günahlı bir insan olduğunu yazıyorlar. Ben bunlara asla inanmam. Petrus'un söylediği gibi, İsa'yı en yakından tanımış olan bir kişiye kulak versem, bu benim için çok daha mantıklı olur. Çağdaş yazarlar, bir çeşit sansasyon yaratıp, yayınlayacakları kitap sayesinde, para kazanmak amacıyla yazıyorlar. Ama Simon Petrus'un amacı para kazanmak değildi. Mesih'in bir tanığı olarak acı çekti ve sonunda efendisinin izinden gidip çarmıha gerildi. Aynı Petrus, gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz der. Bu cümle kurtuluşumuzu dile getiren en etkileyici ifadelerden birisidir. İşte Tanrı'nın bizler için yaptığı sevgili dostum budur. 1. Petrus 1. bölüm 20. ayette dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı der. Değerli dinleyicim, burada önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Mesih'in bizim için yaptığı iş, yani çarmıha çakılıp bizim günahlarımız uğruna ölmesi birden Tanrı'nın aklına sonradan gelmiş bir şey değildir. Mesih insanların günahtan kurtulmaları için dünyanın kuruluşundan önce çarmıhta ölmek için seçilmişti. Unutmamalıyız ki Tanrı'nın kararı sonsuzdur. Ön bilgisi de sonsuzdur. Tanrı'nın ön bilgisi bütün olayları ve düşünceleri aşar. Tanrı ön bilgisine göre seçer. Seçimine göre de önceden bilir. Tanrı'nın bu iki sıfatı birbiriyle tam olarak uyuşmaktadır. Neden? Çünkü Tanrı zamanın dışındadır. Onun hesabında olaylarda bir zincirleme sıra yoktur. Onun önünde 1000 yıl bir gün gibidir. Her şeyi anında görür ve bilir. Biz ön bilgi ya da önceden belirleme gibi terimleri kullandığımız zaman Tanrı'dan sanki büyük bir bilgisayarmış gibi söz etmeye başlıyoruz. Oysa durum böyle değildir. Tanrı'nın yüreği koskoca evrenden çok daha büyüktür. Üniversitelerde dirsek çürütüp bu konuyu anlamaya çalışmanın gereği yoktur. Ancak şunu bilmeliyiz. Mesih dünyanın kuruluşundan önce bilindi ve kurtuluşumuzu sağlamak için seçildi. Çağların sonunda da sizin yararınız için açıklandı. Başka bir deyişle Tanrı bir yaralıya can kurtaran ekibini göndermişçesine Mesih'i çarmıha göndermedi. Aman acil bir durum ortaya çıktı, hemen bir şeyler yapmalıyım demedi. Kurtarıcının bizim için öleceği daha dünyanın kuruluşundan önce seçilmiş ve belirlenmişti. Ama çağların sonunda, yani yasa döneminin sonunda bizi eski yaşayış biçimimizden kurtarmak için göklerden açıkça ortaya konuldu. Lincoln adında bir yorumcu şöyle bir yorumda bulunur. O son dönemlerde dünyanın ahlak tarihi Mesih'in çarmıhıyla kapandı. Kendisini açıkça ve tam olarak göstererek Tanrı'nın önünde son buldu. Mesih dünyanın kuruluşundan önce kurban edilmiş olan kuzudur. Çünkü Tanrı bizlerin bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bizi o kadar çok sevdi ki Mesih'i bizim için kurban etti. Bunları anlamak için bir bilgisayara ihtiyacımız yok. Yalnızca beni seven ve lütfuyla beni kurtarmak isteyen Tanrı'ya ihtiyacım var. 1. Petrus 1. bölüm 21. ayette. Onu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya onun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır. Evet, onu ölüler arasından diriltti ve kendisine yücelik verdi diye yazmaktadır Petrus. Burada yine İsa Mesih'in ölümden dirilişi vurgulanmaktadır. Onun için imanınız, umudunuz Tanrı'dadır diyor. Elçi Petrus önceden lütuf ve umut sözcüklerini bir araya getirmişti. Şimdi bu sözcükler iman ve umut oldu. Petrus bir umut habercisidir. Umudumuz Mesih'in dirilişidir. Yaşayan kurtarıcımızın bir gün geri geleceği gerçektir. Biz buna iman ediyoruz. Şimdi Petrus imanının yaşamında İsa Mesih'teki kurtuluşun sağlanması gereken sonuçlara geçecektir. 1. Petrus 1. bölüm 22. ayette. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin diyor. Gerçeğe boyun eğerek canlarınızı suçtan arıttınız anlamına gelir. Tanrı'nın sözü bizleri arıtan bir mucizedir. Bugün televizyonlarımızda bazen sıkıcı yoğunlukta pek çok deterjan ve temizlik malzemesi reklamını görürüz. Bu reklamlar beyazdan daha beyaz gibi sloganlarla kendi ürünlerinin daha üstün olduğunu, temizlikte mucizeler yarattığını söyler. Ama sevgili dinleyiciler, bu dünyadaki gerçek mucizevi temizleyici aslında Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü birçok arıtıcıdan çok daha iyidir. Günah lekesini kökten temizler. Bu arıtma ve temizleme işinde kullanılan malzeme ne bir sıvıdır ne de bir tozdur. Bu malzeme Tanrı'nın sözüdür. Birbirinizi yürekten ve içten sevin diyor. Tanrı sözüne olan sevgimiz bizleri diğer Mesih inanlarıyla olan doğru bir ilişkiye taşıyacaktır. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz der. Petrus bizleri tekrar Tanrı sözüne getirir. Okuyucularını yeniden doğuşları konusunda bilinçlendirmeye girişirken bu kez onları o doğuşun tohumuna, yani Tanrı sözüne götürür. Bu 23. ayetteki sözler daha sonra 2. bölümde vereceği doğru yaşam talimatları için bir temel oluşturacaktır. Sevgili dinleyicim, Rab hiçbir zaman bizden yapamayacağımız bir işi istemez. Elçi Petrus burada Tanrı'nın kurtuluş aracılığıyla gerçekleştirdiği işten söz eder. Tanrı'nın Mesih'in ölümü aracılığıyla gerçekleştirdiği kurtarıştan daha önce de söz etmiştik. Bu kurtarış yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşmiştir ve biz buna hala bir şey ekleyemeyeceğiz de. Ancak siz Tanrı'nın çocuğu olmak istiyorsanız yeniden doğmanız gerekir. Yuhanna'nın 3. bölümünde Rab İsa Nikodimos adındaki Yahudi din önderlerine neler söylediğini hatırlıyor musunuz? Nikodimos tepeden tırnağa dindar olan bir adamdı. Ama Rab İsa ona Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yeniden doğması gerektiğini söyledi. Ona sana önemle belirtirim ki dedi. İnsan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Değerli kardeşim şunu bilmeniz gerekir ki Tanrı'nın sözü olmaksızın kurtulmanız ve yeniden doğmanız olanaksızdır. İncil bugün dünyada var olan bir mucizedir. Bunu bildiğim halde yine de dinleyicilerimden aldığım bazı mektuplar beni şaşırtmaya devam ediyor. Radyo programındaki İncil öğretişi aracılığıyla yaşamlarının nasıl değiştiğini bana anlatıyorlar. Bu gerçekten harikadır. Nasıl olduğunu anlamıyorum ama bildiğim bir şey var, o da şu. Tanrı sözü diri ve kalıcıdır. Günümüzde erkeklikten ve dişilikten çok söz edildiğini duyuyoruz. Erkekler güçlü, baskın, kadınlar ise dişiliklerini en etkin şekilde kullanıp cazip olmaya çalışırlar. Bu şekilde erkek kadından, kadın da erkekten güçlü olmaya çalışıyor. Bu konular çağımızda vurgulanmaktadır. Beni yanlış anlamanızı istemem ama gerçek anlamda güçlü olmak istiyorsanız Tanrı sözüne dönmelisiniz. Tanrı'nın sözü yaşamla doludur ve yaşam verir. Kurtarıcıya güvenerek kendinizi onun ellerine teslim edin. O size yeniden doğuş verecektir. Mucizevi bir şekilde yeniden doğacaksınız çünkü Tanrı sözü güçlüdür. Kalbinize işleyip sizi Tanrı'nın çocuğu yapacaktır. Değerli dostum bu o kadar önemlidir ki. Ancak ne yazık ki çoğu insan cinselliği ile o denli meşgul ki bu gerçeği kaçırır. Boş şeylerin peşinde koşar insanlık. Bazen öyle oluyor ki bütün insan ırkının bunlarla kafayı üşütmüş olduğunu düşünüyorum. Sanki cinselliği yalnızca bu nesil keşfetmiş gibi yaşıyor. Keşke insan hayatta en önemli olan şu gerçeği anlasa. Gerçek bir doğumu getiren tek şey Tanrı'nın sözüdür. O zaman yaşamlarımızda muhteşem bir şey olur ve bizler yeniden doğarız. 1. Petrus 1. bölüm 24. ayetti. Nitekim insan soyu ota benzer. Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar der. Basitçe söylemek gerekirse insan doğası geçicidir diyor. İnsan yaşamı tıpkı bir ot gibi kısa ve geçicidir. Fiziksel güzellik de kırlardaki çiçekler gibi kısa bir zaman sonra yok olup gidecektir. Ot kurur, çiçekler ise yere düşüp ölürler. Bizim fiziksel yapımızda hatta en değerli saydığımız içsel duygularımızda bile Tanrı'ya sunabileceğimiz değerli bir şey olduğunu sanmıyorum. İnsanlığın bütün yüceliği bir kır çiçeği gibidir. En üstün şiirler, sonsuza dek unutulmayacağını sandığımız sözler, binalar ya da eserler. Tümüyle geçicidir. Başka bir deyişle insanlık tarlada gördüğümüz otlar gibidir. İlkbahar geldiği zaman çok güzel ve yeşil görünürler. Ama yazın kavurucu sıcağı altında sararıp solarlar ve ölürler. 1. Petrus 1. bölüm 25. ayette. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur der. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın gerçek, değişmez ve kalıcı olan sözünü yani İncil'i hem kendimiz sürekli okuyup öğrenmeliyiz hem de vaaz etmeliyiz ki bu sözü başkaları da duysun. Bu çok önemlidir. Tabii ki Rab sevindirici haberin yüreklere işlemesi için birçok araç kullanır. Müzikler, ilahiler, tanıklıklar hep Rabbin kullandığı şeylerdir. Ama Tanrı sözünün yerini hiçbir şey alamaz. Rabbin sözü diyor bu ayette sonsuza dek kalıcıdır. Ve bizlere müjdelenmiş olan söz de budur.